Ayrım 27.
E. Siyasal partiler için ticari faaliyete girişme yasağı getirilmiştir. F. Siyasal partilerin temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanmaya karşı konan 14. madde sınırlamaları dışına çıkamayacaklarına ilişkin hüküm, yalnız siyasal partilere değil, bütün kurumlara ve kişilere uygulanacak temel bir anayasa yasağı niteliğinde olduğu için ayrıca tekrarlanmasına gerek görülmemiştir. G. Siyasal partilerin dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile siyasal ilişki ve işbirliği içinde olmalarına ilişkin yasak kaldırılmıştır. H. Siyasal partilerin çalışmalarına ilişkin denetleme konuları arasına siyasal partilerin ve adayların seçim harcamaları da konmuştur. İ. Yurt dışındaki dernek ve gruplardan yardım alma yasağı, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden yardım alma yasağına dönüştürülmüştür. Yasaklamalara ilişkin bu değişiklikler yanında anayasanın 69. maddesine konan yeni bir hüküm partilere yapılan devlet yardımını anayasal bir ilke durumuna getiriyor. Siyasi partilere devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Buna karşılık partilerce alınacak üye ödentisi ve bağışlar konusunda uyulacak esasların yasayla düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Soru 59. Parti çalışmalarına konan sınırlamalar ülkedeki siyasal yaşamı ne gibi ikiyüzlülükler içine itebilir? Anayasadaki 68. ve 69. maddelerin bir yandan serbestçe siyasal parti kurma hakkı getirirken, bir yandan da bu hakkı cendereye sokarcasına daraltan sınırlayıcı yaklaşımı, çoğulcu toplum anlayışıyla bağdaşmadığı gibi gerçekçi de değildir. Partiler açısından yasalarda hatta anayasada belirtilen sınırlamalar konusunda şöyle bir durum var. Özellikle bölünmez bütünlük ve laiklik gibi değişmezleştirilmiş ilkeler dışındaki ilkeler bakımından partilerin elinde şöyle bir olanak bulunuyor. Yasa ya da anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğa erişinceye kadar sınırlamalara uyar görünmek, böyle bir çoğunluğu elde eder etmez de bunları kaldırmak. Değiştirilmezliği belirtilmiş anayasa hükümleri bakımından da değiştirilmezlik maddesini değiştirip ondan sonra da istenen ilkeyi değiştirmek anayasa hukukuyla ilk tanışanların bile hemen düşünebildikleri bir açık kapıdır. Bu çeşit ikiyüzlülükleri zorlayacak yasaklamalar yerine saklı tutulmak istenen ilke ve değerleri yaratan, ayakta tutan, sürdüren sosyal ve ekonomik etkenler üzerinde durup onların sağlamlaştırılmasıyla uğraşmak hiç kuşkusuz çok daha verimli ve gerçekçidir. Örneğin bölünmez bütünlüğe yönelen tehlikeler karşısında bu çeşit yasaklamalara bel bağlamak yerine tehlikenin ortaya çıktığı yörelerde ayrılıkçı özlemlerin doğmasını önleyici sosyal ve ekonomik önlemler almak daha sağlam bir çözüm olabilir. Anayasa ya da yasalar yoluyla getirilen sınırlamalar, kağıt üzerinde aldatıcı bir güven duygusu ve rahatlık yarattıkları için sorunu yasaklarla çözdüklerini sanan insanları gerekli sağlam çözümler üzerinde düşünmekten de alıkoyabilirler. Ama partilere getirilen yasaklamaların asıl aldatıcı ve ikiyüzlülüğe itici olanları, dernek, sendika, meslek kuruluşu gibi başka örgütlerle ilişki kurmaya ilişkin olanlarıdır. Aslında insanları örgüt olarak yapamadıklarını, birey olarak yapmaktan uzak tutabilecek hiçbir şey yok. Örneğin sendikalarla siyasal partilerin ilişki kurmalarını yasaklamak, sendikacıların partilere üye olmalarına ve sendikalarını da o yolda yönlendirmelerine engel değil. Hatta bunu teşvik edici nitelikte. Belli bir amaç için sendikasıyla bir parti arasında işbirliği yapılamadığını gören işçi, amacını sağlayabilmek uğruna partiye girecek, sonuçta sendikalılar partilileşecektir. Onların partili nitelikleriyle yasaklara uygun görüntüler altında hala partiler üstü sendikacılık oynar gözükmeleri, rahat ve serbest bir çoğulcu toplum yerine kompleksli ve ikiyüzlü bir toplum yaratma sonucu doğurabilir. Buna karşılık, partilerle sendikalar arasında açık ve sağlıklı ilişkilerin serbestçe kurulabildiği yerlerde Bu girişkiler hem partilere, hem sendikalara, hem de topluma çok şey kazandırabilir. Son değişiklikler, sendikalarla partiler arasındaki ilişkileri ve işbirliğini serbest bırakmakla, siyasal yaşamda ortaya çıkabilecek ikiyüzlülükleri hiç olmazsa bu bakımdan önlemiş olmaktadır. Soru 60. Bir parti nasıl kapatılır? 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nın sisteminde de siyasal partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi'nce yapılır. Anayasaya göre 68. ve 69. maddelerdeki yasaklamalara uymayan partiler Anayasa Mahkemesi'nce kapatılır. Kapatma dolaylı olarak 14. maddedeki yasakların, yani temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanmaya yönelik tutumları yasaklayan hükümlerin dışına çıkıldığı zaman da söz konusudur. Anayasa, kapatılışta izlenecek yöntem bakımından 1961 Anayasası'nda yasalara bırakılmış olan temel kuralları da 69. maddesiyle kısaca belirlemiştir. Buna göre Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukuki durumlarının anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler. Faaliyetlerini de takip eder. Kapatma, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açacağı dava üzerine olur. Siyasal partilerin denetlenmesine ve kapatılmasına ilişkin asıl ayrıntılı düzenleme, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 22 Nisan 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunu'ndadır. O yasa, siyasal partiler için anayasayla getirilmiş yasakları geliştirip açıklayarak tekrarladıktan sonra, yeni yasaklamalar da getirerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak denetimi son derece geniş bir alana yaymış olmaktaydı. Anayasadaki sınırlamaların açıklanmasından öteye geçen bu yasaklar da şunlardı. A. Üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlendirme yasağı, hala yürürlükte olan bu hükme göre siyasal partilerin üyeleri ve personeli üniforma, üniforma niteliğinde kıyafet ya da kol bağı ve benzeri alametler taşıyamazlar. Ancak parti toplantılarında görevlendirilen parti üyeleri ve personel bu görevlerinin gereği olarak şerit, kurdele ve benzeri işaretler kullanabilirler. B. Bazı işaretlerin ve parti adlarının kullanılması yasağı. 1993'te yürürlükten kaldırılan bir hükme göre 16 Ekim 1981 tarihinde siyasi partilerin fesline dair kanun gereğince kapatılmış bulunan siyasal partiler ile o tarihten önce de hangi nedenle olursa olsun kapatılmış bulunan siyasal partilerin adları, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamalar siyasal partilerce kullanılamazdı. Kurulacak siyasal partiler, kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlardı. Buna karşılık yürürlükte kalan bir hüküm gereğince, komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla ya da aynı anlama gelen adlarla da parti kurulamaz ya da parti adında bu sözcükler kullanılamaz. C. 12 Eylül 1980 harekatına karşı beyan ve tutum yasağı. Yasanın 97. maddesine göre siyasi partiler anayasanın başlangıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekatına ve Milli Güvenlik Konseyi'nin karar, bildiri ve icraatına karşı herhangi bir tutum, beyan ve davranış içinde bulunamazlar. Bütün bu yasaklara uyulmadığı zaman izlenecek olan yöntem, 1961 Anayasası'ndan sonra 1965 yılında çıkarılan eski Siyasal Partiler Yasası'ndakinin aynıdır. Kapatmayı gerektirecek durum, yasaklanan amaçların parti tüzüğüne ya da programına konmasıyla yahut genel kongre, merkez karar ve yönetim kurulunca yayınlanan genelge, bildiri ve kararların bu amaçlara dayandırılmasıyla ortaya çıkabilir. çeşitli parti organlarının ve meclis gruplarının davranışlarından ya da üyelerin yoğun çalışmalarından partinin bu türlü amaçlar için bir mihrak noktası durumuna geldiği sonucuna varılırsa yine kapatma yoluna gidilebilir. Şu nokta da önemli. Bir partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi kendiliğinden harekete geçemez. Anayasa Mahkemesi'nde karar alınabilmesi için Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirlediği 5 aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilen Cumhuriyet Başsavcısının bu yolda dava açması gerekir. Başsavcı bu davayı ya kendiliğinden açabilir ya da son seçimlere katılmış, mecliste grup kurabilmiş ve genel kongresini yapmış bir partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan gelen bir istemden sonra bu yola gidebilir. Ya da Adalet Bakanı'nın konuyu Bakanlar Kurulu'nda görüştükten sonra yapacağı yazılı istem üzerine davranır. Ama bu son iki dava açma yolu bir seçim dönemine girildikten sonra işlemez. Genellikle 2 ay olan bu dönem içinde Cumhuriyet Başsavcısı ancak kendiliğinden dava açabilecektir. Parti üyelerinin yasaklanan amaçlara aykırı bireysel davranışları söz konusuysa savcılık o üyelerin partiden çıkarılmasını ister. Bu istem yerine getirilmemişse partiyi kapatma davası için harekete geçer. Üyeyi partiden çıkarma isteğine karşı partiler de Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından meydana gelen Parti Yasakları İnceleme Kurulu'na başvurabilirler. Anayasadaki 84. maddenin son fıkrasına göre Anayasa Mahkemesi'nin kararında partinin kapatılmasına eylem ve sözleri ile sebebiyet verdiği belirtilen milletvekilinin üyeliği ile temelli olarak kapatılan siyasi partinin kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte parti üyesi olan diğer milletvekillerinin üyeliği, kapatma kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tebliğ edildiği tarihte sona erer. 23 Temmuz 1995 tarihli yasayla yeniden düzenlenen 84. madde, bir siyasal partinin Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılması durumunda partili milletvekillerinin durumu bakımından önemli bir değişiklik getirmiştir. Artık partinin kapatılması, davanın açıldığı tarihte parti üyesi olan bütün milletvekillerinin bu sıfatlarını kendiliğinden sona erdirmeyecek. Milletvekilliğinin sona ermesi, yalnızca partinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kararında belirtilen milletvekili için söz konusu. Böyle bir durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kararın gereğini derhal yerine getirip genel kurula bilgi sunar. 14. Bölüm. Anayasaya göre devlet sistemi. Soru 61. Devlet sisteminin temel şemasına 1982 Anayasası ile getirilen değişiklik nasıl özetlenebilir? 1961 Anayasası'nın getirdiği devlet sistemini şöyle özetlemek mümkündü. Güçlü bir yargı denetimiyle sınırlanmış klasik parlamenter sistem. Demek ki yasama yetkisini kullanan bir parlamento, onun içindeki çoğunlukça kurulan ve bu çoğunluğa dayanarak çalışan bir hükümet, sembolik yetkilere sahip sorumsuz bir devlet başkanı ve nihayet normal yargı işlerinin yanında hem yasamanın hem de yürütmenin davranışlarını denetleyen bir yargı organı düşünmek gerekiyor. 1961 Anayasası'nın 5. 6. ve 7. maddeleri bu sistemi en kısa çizgileriyle ortaya koymuş olmaktadır. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Yargı yetkisi genel olarak değil de yasamanın ve yürütmenin davranışlarını denetleme bakımından düşünüldüğü zaman özel yetkilere sahip iki mahkemece yani sırasıyla Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ca kullanılabilen bir yetkidir. 1982 Anayasası bu temel şemaya köklü bir değişiklik getirmiş değildir. Devlet sistemi yine parlamenter sistem. Ancak çift meclisli bir parlamento yerine tek bir meclis var. Devlet başkanı da tam anlamıyla sembolik ve protokoller sayılamayacak önemli yetkilere sahip. Fakat yine de parlamenter sistemle hiç bağdaşmayacak ya da sisteme başkanlık ve yarı başkanlık gibi adların verilmesine yol açabilecek kadar güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanından söz edilemez. Bütün bunlar bir araya gelince 1982 anayasasıyla kurulan devlet sistemini 1961 sistemine paralel olarak yapılmış bir tanımlamayla şöyle özetlemek yanlış olmaz. Pek de güçlü olmayan bir yargı denetimiyle sınırlanmış, pek de klasik olmayan bir parlamenter sistem. Bu sistemi incelerken anayasadaki sistematiği incelemek, yani sırasıyla yasama, yürütme ve yargı organlarını ele almak, yapılan değişiklikleri de 1961 anayasasıyla paralel bir biçimde görmeye yarayabilir. Zaten her iki anayasanın sistematiği de aynı. A. Yasama. Soru 62. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden tek meclisi bir parlamento durumuna getirilişindeki nedenler nelerdir? 1961 Anayasası'nın en büyük yeniliklerinden biri iki meclisli bir parlamento kurmuş olmasıydı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi adını taşıyan parlamento, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu'ndan kurulmuştu. 1960'tan önce iktidarın sınırlandırılmasında en etkin çözümlerden biri olarak ileri sürülen iki meclislilik, anayasanın yapılışı sırasında büyük tartışmalara yol açmadan benimsenmişti. 1982 Anayasası yapılırken de bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden tek meclisi bir parlamento olması düşüncesi büyük tartışmalara yol açmadan benimsendi. Tartışma ortamının sınırlı oluşundan değil, kamuoyunun, halkın ve anayasa sorunları üzerine düşünen çevrelerin böyle bir geriye dönüşe hazır oluşlarından. Daha önce 22. soru dolayısıyla belirtildiği gibi, iki meclislilik aslında yasama sürecindeki yavaşlığın nedeni ya da en azından tek nedeni değildi. Bununla birlikte seçim sistemi ve koalisyon zorunlulukları gibi başka nedenlere rahatlıkla bağlanabilecek olan bu yavaşlığın faturası Cumhuriyet Senatosu'na çıkarıldı. Çünkü görünürde somut ve belirgin neden olarak o vardı. Anayasaların tarihinde çoğu zaman görülen bir olaydır bu. Günlük yaşamda bazı insanların bütün suçlamaları üzerlerine çekip bir çeşit günah keçisi oluşları nasıl başkalarını rahatlatırsa, siyasal yaşamda da başarısızlıkların nedenini bir tek kuruluş üzerine yıkıp onu ortadan kaldırarak sorunu çözmüş görünmekte bazı insanları rahatlatır. Bununla birlikte iki meclisliliğin kaldırılmasını neredeyse zorunlu kılan bir takım nesnel nedenler de yok değildi. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. İki meclislilik, parlamenter sistemlerin vazgeçilmez bir unsuru değildir ve daha çok en belirgin örneğine İngiltere'de rastlandığı gibi tarihsel gelişmenin ya da en belirgin örneğine Amerika Birleşik Devletleri'ne rastlandığı gibi federal bir yapının sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye'deki ikinci meclis ise tek meclisli bir iktidarın fazla otoriter oluşuna ya da çok çabuk yasa yapışına karşı bir fren oluşturmak düşüncesinden doğmuştu. Oysa 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nın tersine daha çok otorite ve yasa yapışta daha fazla hız beklentilerine yanıt arayan bir anayasaydı. 2. İki meclislilik mutlaka bir yavaşlık anlamına gelmese bile yasama süreci bakımından ayrıntılı ve hassas kuralların konmasını gerekli kılıyordu. Bu kuralların arada sırada çiğnenmesi, Anayasa Mahkemesi'nce yapılan biçim denetimi sırasında iptal edilebilecek yasa sayısını ister istemez artırmaktaydı. 3. İkinci meclis, kendi içinde barındırdığı Cumhurbaşkanlığı kontenjanını üyeleri ve tabi üyeler dolayısıyla seçimden çıkmamış kişilerin yer aldığı bir meclis görüntüsü vermekteydi. Ve bu görüntü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlangıçtaki görüntüsüne aykırı düşmekteydi. 4. Cumhuriyet Senatosu'nun seçilmiş üyeleri için konan 40 yaş ve yüksek öğrenim koşulları, olgunluk ve eğitim düzeyi bakımından bu koşulların bulunmadığı Millet Meclisi'ne göre çok farklı bir tablo yaratmış sayılamazdı. 5. Cumhurbaşkanı seçimi ya da meclis soruşturması gibi bir takım yetkilerin ortak kullanılışı dolayısıyla zaman zaman iki meclisin bir araya gelmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çalışan bir sistem söz konusu olduğu için iki meclislilik bir bakıma Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç meclisliliğe dönüşmekte. Bu ise hem görüntü hem de çalışma kuralları açısından hayli karışık bir durum yaratmaktaydı. 6. Bütçe ve plan tasarılarının parlamentodan geçişinde bunların özel nitelikleri dolayısıyla öbür yasalardan farklı bir yol izlenmesi ve önce Millet Meclisi sonra Senato biçiminde bir sıra yerine görüşmelerin önce Senato'dan başlaması sistemin mantığında da tutarsızlıklar yaratmaktaydı. 7. Cumhuriyet Senatosu kendisinden beklenen en önemli görevlerden birini de yerine getirememiş ve yasama sürecinin mükemmelleştirilmesini, yasaların uzmanca ve kusursuz yazılmasını sağlayamamıştı. Nedenler daha da çoğaltılabilir ve bunların sıralanışından sonra şöyle bir sonuca varmak hiç de yanlış olmaz. Evet, Cumhuriyet Senatosu 1961-1980 dönemindeki yasama başarısızlıklarının ve özellikle yavaş yasa yapılmasının tek ya da asıl suçlusu değildir. Ama yasama sürecinin iyileştirilmesi bakımından kendisinden beklenenleri de tam olarak vermemiştir. Soru 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistem içindeki ağırlığında bir değişiklikten söz edilebilir mi? Ulusal egemenliğin kullanılışı bakımından 1924 Anayasası'nın anlayışına tepki olarak ortaya çıkan 1961 sisteminde anayasa yine egemenlik ulusundur demekteydi. Ama egemenliğinin kullanılışını tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmıyordu. Meclis bu egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre kullanan yetkili organlardan biriydi. Ama herhalde rastgele biri değil. 1961 sistemi yasama için yetki sözünü kullanırken yürütme için kanunlar çerçevesinde yerine getirilecek bir görev sözünü kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine de üstün bir yer tanımakta, onu devlet sisteminin sıradan organlarına göre farklı bir yere yerleştirmekteydi. Çünkü Türk Anayasa geleneğinde milli mücadele ve sonrası bakımından meclisin özel bir yeri hep ola gelmişti.